Ayrım 24. Merhaba Söğüt, Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 359. Ertuğrul Bey biraz rahatlamış görünüyordu. Mavi üstlüğünün düğmelerine davranmışken vazgeçti. Ahi meleğe döndü. Hıdır kardeşimizin söylediklerini duydun. Hele çevir Mongolca'ya. Bakalım ne diyecekler. Ahi melek baş salladı. Şöyle kısa bir düşünceyle Hıdır'ın sözlerini toparladıktan sonra bir çırpıda adamlara döktü. Sustu. Bir zaman kör Moğol'un öfke savuruşunu dinledi. Nihayet döndü Ertuğrul Bey'e. Siz buralarda yenisiniz diyor. Yeni olduğunuzdan diyor, umarım ki efendim hoş görür diyor. Dövmeli bir esir diyor. Nerede bulunursa bulunsun sahibine iade edilir diyor. Aşiretin koyunlarından birini yoldan tutup götürsem benim olmuş sayılır mı diyor. Eğer diyor çocuğun göğsünde bir dövme yoksa neyse, ama diyor dövme varsa köledir. Köleyi çalmak büyük suçtur. Buralarda töre budur diyor. Netice olarak ille adamos diyor da ardından bir sürü tehdit sıralıyor Ertuğrul Bey'im. Tehdit mi? Ertuğrul Bey'in gözleri belenmiş, deli bozu Kıdır yerinde yaylanır olmuştu. Ümit kanat çırpıyordu içinde. Ertuğrul Bey oldu olası gürültüye pabuç bırakmaz, hele de tehditten hiç hoşlanmazdı. Bir sözün arkasından tehdit geldi mi yapacağı varsa bile yapmazdı. Hıdır'ın ümidi içinde çiçek açıyordu. Dile gelip tehdit beyim dedi, her türlüsünü hem de. Tehdit ne demeye gelir? Adam gibi karşıladık. Dileklerini yerine gelsin diye boru üflettik. Bey çadırında ağırlamaya kalktık. Töre kitabı yalnız onlara yazılmış değil ya, bizim de töremiz var. Söyle onlara soyunu sopunu toplayıp üzerime gelsin. Gelsin de şu topraklara ayağımızın tozuyla mührümüzü basalım. De bakalım ahi melek, de ki bizde adam alıp satma yoktur. Efendisi olacak herif kin sürecekse sürsün. Töremiz hoşuna gitmiyorsa kendi töresi neyse yapsın. Komşularımızla iyi geçinmek isteriz. Lakin niyetlerinin iyi olması şartıyla. Göster kapıyı. Ahi melek de rahatlamıştı. Oysa savaştan hiç haz etmez, ağız ile dil varken sözü kılıçla söylemek deliliğin zirvesini aşmaktır derdi. Ama bu konuda nedense Ertuğrul Bey gibi düşünüyordu. Belki de Bayatlı Adem'i 6 aydır çırak tutmasındandı bu. Çocuğa kanı kaynamış olmasındandı. Ertuğrul Bey'in söylediklerini bir solukta tercüme etti. Kör Moğol'un çarpık ağzı beter çarpıldı. Yay gibi doğruldu. Başıyla adamlarına sert bir işaret çektikten sonra selamsız kapıya yöneldi. Çıkarken bir homurtu saldı. Görüşürüz. Ne dedi ahi melek diye sordu Ertuğrul Bey. Kötü bir laf ettiyse. Ahi melek bunu söylediğinde Ertuğrul Bey bıyık altı gülümseyip kızmasını bekleyenleri şaşkına döndürdükten sonra görüşürüz dedi beyim. Eh görüşelim, buralara uyumaya gelmedik. Deli bozu Kıdır Ertuğrul Bey'in ellerine atıldı. Fakat Ertuğrul Bey omuzlarından itti Hıdır'ı. Dellenme, bana da teşekkür etme. Sen kendi yiğitliğinle heriflerin yüzsüzlüğüne teşekkür et. Ben lazım olanı yaptım. Sen de lazım olanı yapıp şu herifleri takip et. Gittikleri yeri bir güzel öğren. Yanına istiyorsan Adem nökerini arkadaş alabilirsin. Ama gavura kaptırma, he mi? Deli bozuk kanatlanıp bulutlarda çığlıklar ataraktan bir süre gezindikten sonra ayakları yeri bulduğunda yüzü sevinçten kıpkırmızıydı. Öğrendim geldim say Ertuğrul Bey'im. Yanıma balabanı da kattın mı Gazi Bey'im, istersen kafirlerin en zorlusunu kulağından tuttuğum gibi. Bire deli diyerek sözünü kesti Ertuğrul Bey. Sen lafın azını ve dahi özünü sevenlerdendin. Uzattın ki çadır ipine çevirdin. Neredeyse adamlar dağı dolanıyor, yolu anında tuttunsa tuttun, tutamazsan yitip gittiler say. Deli bozu Kıdır utanarak başını indirdi. Gidemezler kurban beyim, merak etme gidemezler. Havada yürüseler dahi iz sürer bulurum büyük Allah'ımın izniyle. Şimdi destur verildi mi? Verilmiştir. Balaban da verildi mi? Bayatlı Adem verilmiştir. Balaban'ın akçayla işi var. Kurban beyim, bari can Ali'yi ver. İyisimi bütün yiğitlerimi peşine tak, git. İz sürmeye mi, cenk tutmaya mı gitmektesin bire deli? Nedir bu balabanda ısrarın? Boyun büküp el tuttu. "Hiç beyim," dedi. "Canı sıkılır da bir iş çıkıp tutsak," diye söylenirdi sabah ağzı. "Benim de canım sıkıldığından sözleştik ki ona iş çıkarsa beni alacak, bana çıkarsa onu alacaktım. Lakin destur vermezsin. Bu durumda adımızın döneye çıkması pahasına mecburuz. Sözümüzün üstüne yatacağız. Rabbime emanet olun." Çıktığında Keloğlan'ı Lokman'la laflar buldu. İstifini bozmamakla birlikte göz ucuyla süzmesi kendisine bir iş düşüp düşmeyeceğini meraklanmasındandı. Deli bozuk Hıdır kıs kıs gülüp seslendi. "Beri bak Keloğlan." Hemen yanına seyretti. "İş mi?" dedi gözlerinin içi gülerekten. "Ya iş ki boru işi hem de. Bayatlı Adem'i anında buraya çekmece üfle de görelim. İkinci boru da gelmezse kendin düşün." Deli bozuk Hıdır'la birlikte gideceğini sanıyordu. Boru üfleme işine bozuldu. Fakat belli etmedi. Henüz gitme ümidini koruyordu. "Meraklanma," dedi. "İkinci boru da bilemedin üçüncüsünde buradadır. Gelmezse gavur korkusuna yatmıştır belli. Lakin işin daha mühimini beklerdim. Gavur inakları beylerin yakını, bey çadırında neye uğradılar ki şu mor tepeye doğru öfke bulutu gibi bulutlandılar? Seninkisi takip mi şimdi?" "Ona benzer, hele boruyu çal da." Birkaç dakika arayla üç boru çaldı. Birinci boruya 5, ikincisine 15 delikanlı koştu. Gelenler susta durup göğüs gererek ardı ardına soruyorlardı. "İş mi?" "İş ya, ben de geleyim ne olur deli bozuk ağam. Sana göre iş değil. İş sürme işi ise beni al Hıdır Bey'im. Ben ne güne dururum? Beni götür. Atına bakarım, ayaklarını yıkarım. Hamdolsun atıma kendim bakarım. Ayaklarımı yıkamaya gelince günde 5 vakit namazdan önce alının abdestle piyürü pak olur. Hepimiz gelelim. Yol boyunca ahi yoldaşın oluruz. Zevzeklenmeyin," diye azarladı. "Bana bayatlı çocuk lazım." Bayatlı Adem üçerleme boru sesini duymuş, siperlendiği yerden kafasını uzatıp bakıyordu. Yüreğine köz doluydu. Kölelik rezilliğini yeniden yaşamaktan korkuyordu. Çünkü yüzü yaralı oğlu obanın girişinde görmüş, görmesiyle tanımış, tanımasıyla "vay ki bu tepegöz yapku, kötü Mongol" diye düşünüp kaçmaya başlamıştı. Korkudan dizleri titriyordu. Yine de can havliyle koşup ırmağın öte yakasını aştı. Sık sazlıkların arasına sindi. Gerekirse burada ölene kadar kalacak ama tepe göz yapkuyla kölelik rezilliğine geri dönmeyecekti. Neden sonra nal sesleri duydu. Tepe göz yapkuyla adamları dört nala gidiyorlardı. Yüreği biraz ferahladı. Ertuğrul Bey verimkâr olmamıştı anlaşılan. Yine de kurtulduğuna bir türlü inanamıyordu. Düşünüp dururken ilk boru sesini duydu. Kımıldamadı. Ardından ikincisini duydu. Başını uzatıp etrafı kolladı. Bir terslik yoktu. Avula doğru koşmaya başladı. Üçüncü boruda ilk çadırlara ulaşmıştı. Çadırların gölgesinde yürüyerek meydana geldi. Deli bozuk Hıdır'ı kalabalığın ortasında fark etmesiyle içi ferahladı. "Hani nerede bayatlı çocuk?" diye çıkışıyordu Keloğlan'a. "Gelmedi." "Korku tutuğu olup fena halde sinmiştir," diye fikir yürüttü Keloğlan. "Böylesi töre bilmezliktir. Üç boruda gelmeyen Kayıhanlı'yı un ufak ederler." "Hadi oradan, töre bilirmiş gibi, töresiz. Senin borunda iş yoksa bayatlı ne etsin?" Keloğlan can havliyle bir boru daha üttürdü. Bayatlı Adem çadırın arkasından çıktı. "Yettim." "Hele," derken keyfince güldü Hıdır. "Can diyetin Mongol çudarının zevzekliğiyle ödenmiştir. Beri gel bakalım." Adem fırlayıp deli göz Hıdır'ın ellerine yapıştı. "Kurtardın canımı yiğit Hıdır ağam," diye bağırarak koştu. "Bir kere daha kurtardın kuşça canımı. Şimdi emret ki uğruna serileyim, yoluna yayılayım. Emret ki." "Tadını kaçırdın," diyerek ellerini çekti deli bozuk. "Çok uzun ettin. Gavur karavaşı gibi sırnaştın. Tezelden atlanıp önüme düştünse kurtulursun. Ayak sürçersen gözüme gözükme. Yallah benim hayvanı da getir, tez ol." Diğerleri aralarında sevgi bağından örülen konuşmayı gıptayla dinliyorlardı. Kaçı bayatlı Adem'in yerinde olmak için neler vermezdi. Aşirete faydalı bir iş yapmayı öylesine istiyorlardı ki yalvarmakla olacağını bilseler Hıdır'ın ayaklarına kapanır, yalvar yakar olurlardı. Fakat emir Hıdır'ın değil Ertuğrul Bey'indi. Ertuğrul Bey'in emri demek, demire geçer demekti. Ağır ağır çözülüp uzaklaştılar. Bayatlı Adem atları getirmişti. İkindi vaktinin gölgelenişi ovaya inerken iki atlı dolu dizgin tepeyi tuttu. Bayatlı Adem şimdi ustasıyla yarışıyordu. Dizginleri sol bileğine dolamış, sağ elini havaya kaldırmıştı. Börkü de sağ elindeydi. Uzun saçları rüzgarda uçuşuyordu. Tepeyi dolanıncaya kadar at tepip daracık yolda yavaşladılar. İkisi de toza bulanmıştı. Tere yapışan toz yüzlerini karartmış, geriye yalnız ak gülümsemeleri kalmıştı. "Yetişecektim, lakin yol daraldı," diye yakındı Adem. "Daralmasaydı da görseydin bir, görseydin düldülümü, senin yörüğü geçer mi, geçmez mi?" "Geçemez," diye kestirip attı deli bozuk. "Benim yörüğü balabanın yörüğüyle karıştırma. At sahibine göre kişner denmiştir Adem oğlum. Benimkisi bana benziyor. Tıpkı benim gibi delişmendir. Tepiyi vurdun mu gözü dünyayı görmez. Bir uygun düzlüğe çıkalım da helalleşip tepik vuralım bakalım deli bozuk ağam. Senin yörük niceymiş o zaman anlarız. Anlarız elbet, azıcık daha sabır." İki koca kayanın arasında kıvrılan daracık yol iki atlıya yan yana zor geçit veriyordu. Üstelik taşlıktı. Bu yüzden iyice yavaşlamışlardı. Deli bozuğun atı sinirli sinirli kişnedi. "Kızıyor," dedi deli bozuk. "Yolun elverişsizliğine içerliyor benim gibi. Dedim ya, at sahibine göre kişner ve dahi sahibine benzer diye Ademoğlu. Bak nasıl benziyor." At tekrar kişneyip başını dikince işkillendi. Daracık yola kızgınlığa benzemiyordu bu. Sanki bir tehlike sezmişti. Gemleri çekti, üzenginin üstünde doğrulup bakınırken çıkışın 5-6 atlı tarafından tutulduğunu gördü. Hızla arkaya döndü, arkada 8 atlı saydı. Birkaçı tanıdıktı. Hele birini unutmasına imkan yoktu. Bayatlı Adem de tanımıştı adamı. Tanımasıyla de korku tutuğu bir sesle "Tepegöz Yapku, kötü Mongol," diye inlemişti. Deli bozuk hala bakınıyor, kapana sıkışmış kaplan gibi kıvranıyordu. Gözleriyle kayaları yokladı, tırmanmaya imkan yoktu. Değil at, insan bile tırmanamazdı. Yolun girişiyle çıkışı da tutulduğuna göre geriye iki ihtimal kalıyordu. Ya kılıçlarını atıp teslime yatacaklar, yahut kılıç üşürüp tıkanıklığı açmayı deneyeceklerdi. Arkadaşının fikrini sordu. "Kahpeliğe kısıldık Ademoğlu, ne yapmalıyız dersin?" Bayatlı Adem'in boynu büküktü. Gözlerini atının yelesine dikmişti. Kölelikten büsbütün kurtulmanın tadında şenlenirken Yapkun'un tuzağına toslamıştı. Gönülsüzce cevap verdi. "Bunlardan biri Tepegöz Yapku'dur. Namı berbat bir Mongol'dur. Eski efendimin hesabına iş tutar. Zırhlı herifi tanıyamadım. Senjanlı yahut Bizanslı asilzade olma ihtimali var. Bir şövalyeye benziyor. Yiğidim, bunların eline düşmek ölümden beterdir. Beni istedikleri belli. Ver ki canını kurtar. Ben yine bir yolunu bulur, size kavuşurum." Deli bozuk Hıdır çakmaklaşan gözlerini Adem'e çevirdi. "Vaktim olsaydı şu teklifinden dolayı seni kırbaçlardım. Gemleri kıstır dişlerinin arasına, öğrettiğim gibi bacaklarınla atını sımsıkı sarmala. Üzengiye de bir iyice yapış. Bir elinle gerektiğinde atının yelesini yakalamaya hazır ol. Unutma, at üstünde dövüşürken dengeyi korumak çok önemlidir. Öleceksen bile at üstünde öleceksin. Anlaşıldı mı?" "Anlaşıldı deli bozuk ağam." Sesinde gizli sevincin şafağı atıyordu. Ölecekse Hıdır ağasıyla ölmeli, kalacaksa onunla kalmalıydı. Belki de başarırlardı bu işi. Belki yıldırırlardı Yapku'yu. Bu mümkün müydü? 13 kişiye karşı 2 kişinin dövüş kazanması görülmüş şey miydi? Ama gün doğmadan neler doğardı? Kuzu kuzu teslim olup herifleri hallerine güldürmektense aslanlar gibi dövüşüp ölmek evlaydı. Kendi hesabına yakalanmakla ölmek arasında kıl payı fark vardı. Ölüm çok daha kolaydı. Hiç değilse işkence yapamayacaklardı. Fakat deli bozuk Hıdır gibi bir babayiğidi peşinden ölüme sürüklediğine üzgündü. Verdiği cevap hoşuna gitmişti. Lakin onu ardı sıra ölüme götürme düşüncesi ruhunu buruyordu. "Hıdır Bey'im, sal gideyim ha. Başka zaman olsa vur yiğidim derdim. Şimdi sal demekteyim. Sen sağ kalırsan gelip beni kurtarırsın. İkimiz ölürsek intikamımızı kim alacak? Kayıhan boyunun yiğitleri tabii, diye cevap verdi Hıdır. O taraftan merakın olmasın. Başımıza geleni mutlaka öğrenir ve yapacaklarını yaparlar. Kanımızı kafir eline komazlar. Meraklanma. Hem dırdırı kes artık. Baksana pervasız yaklaşmalarına, sanki dost bağına girmekteler. Haydi bire Ademoğlu. Türkmen kılıcının çifte su almışını gösterelim şunlara. Üzerlerine yürüyecekken hırçın bir haykırışa durdular. Ne diyor bu, diye sordu bayatlı Adem Hıdır'a. Teslim olmamızı istiyor Ademoğlu. Ne yiğit değil mi? Ama baksana susucu değil, hala konuşuyor. Evet ya, seni verirsem beni bağışlayacakmış. Vermezsem ikimizi birden öldürmekten büyük zevk alacakmış. Cevabımı bekliyor. Sal gideyim Hıdır ağam, kendini kurban etme. He mi? Sen böyle mi yapardın bre bayatlı Adem? Verir miydin beni? Haşa. Yani benden daha mı erkeksin, daha mı yiğitsin, daha mı vefakarsın? Tövbe dedim, kurban olduğum. Tövbe dedinse ne diye durmadan beni ver, beni ver demektesin? Şu köpeğe söyleyeceğim. Erse gelsin kendisi alsın. Benimle teke tek dövüşe gözü kesiyor mu? Yiğitçesine bir o bir ben. Göreceğiz. Ellerini ağzına boru gibi tutarak teklifini yaptı. Yapku tepeleri çınlatan bir kahkaha attı. Zırhlı şövalyeye döndü, sonra bir şeyler söyledi. Şövalyenin başını iki yana salladığını gördüler. Galiba kabul etmiyorlar, dedi Adem. Anladığım kadarıyla şu teneke adam izin vermiyor. Başları oysa neden seni istemek için aşiretimize kendisi gelmedi de çirkin Mongol'u gönderdi? Yakalayıp sorsam ne lazım gelir? Üstümüze geliyorlar ağam. Gelsinler, hazır değil miyiz? Hazırız Allah'ımın izniyle. Tepikli hayvanı Ademoğlu. Yüklen kurban deli bozuğum. Moğol'un bulunduğu gruba saldıracak gibi yapıp birden geri döndüler. Ve 5 kişilik gruba yüklendiler. Az daha yarıp geçiyorlardı. Fakat 5'e 2 dengesizliği yolu kesti. İlk dalışta tıkanıklığı açamadılar. Diğerleri de arkadan yetişince 13 kılıçla burun buruna kaldılar. İkisi de ölesiye vuruşuyorlardı. Deli bozuk Hıdır çemberi yarıp kurtulma fikrini bir tarafa bırakmış, ölmeden ne kadar kırabilirse kırma düşüncesiyle kılıç çalmaya başlamıştı. Buradan sağ kurtulmayı düşünmüyordu artık. Tek derdi birkaç kişi daha öldürüp can vermekti. Bütün deliliğini ele almıştı. Olmadık vuruşlarla adamları şaşkına döndürüyordu. Attığı naralar kayalara çarpıp kulaklarında titrek yankılar yapıyordu. Birden gürültü arttı. Tanımadığı sesler kendi dilinde harp çığlıkları atınca kırılan ümit filizi içinde sürümlendi. Dayan Ademoğlu, can kurtaran geldi. Adem de aynı çığlıkları duymuş şaşırmıştı. Kolundaki yaraya aldırmadan şavklandı. Şövalyenin bir küfür savurduğunu ve adamlarına kaçın emri verdiğini duydu. Fırsat bu fırsattı. Tepegöz Yapku'yu belki kıstırabilir, belki canını okuyabilir, aşiretlerinden kaçırıp götürdüğü çocukların ve gençlerin hesabını şimdi sorabilirdi. Atıldı ya, geç kalmıştı. Yapku rüzgar hızıyla geçidin çıkışını yaralamıştı. Atı kanatlansa bile artık yetişmesi zordu. Kim bunlar Ademoğlu, gözün seçiyor mu? Türkmen kılığında 20-25 savaşçıydı. Fakat kayı boyundan değillerdi. Düşünüp durmaktansa kendilerine sormak lazımdı. Kılıcını kınına sokup atından indi. Ağır ağır yaklaştı, selam verdi. Ellerini göğüslerine koyup selamını aldılar. Ancak o zaman fark etti hepsinin de çok genç olduğunu. Sadece biri 30 yaşlarında gösteriyordu. Grubun önünde durmuş, ellerini beline koymuştu. Sevgi dolu bakıp gülümsüyordu. Yazır oymağındanız, diye konuştu sorulmadan. Sizler kayılı mısınız? İyi bildin, dedi Hıdır. Allah'a şükür kayılıyız. Büyüklerimizden duyduğuma göre de aramızda sıhriyet var. Dedelerimizin dedelerinden biri size damat girmiş. Gülüp önüne baktı. Saçmaladım öyle ya. Saçmaladımsa kusuruma bakmayın. Zaten adıma deli bozuk Hıdır derler. Bir de öfke bulaşığıyım şimdi. Saçmalamamı hoş gör. Deli bozukluğu da hak ettin yani. Herifleri fena benzettin. Ne benzetmesi, keşke benzetsem. Ama baksana, 2 kılıçla yalnızca 3'ünü devirebilmişiz. Elini bileğine geçirip sıktı. Neyse, dindaşız biz. Dindaş olduktan sonra başka kardeşlik bağı aranmamalıdır, der Yahşi hocam. Yahşi hocayı biliriz. Biz de yazının ulu kişilerini biliriz. Şu Adem kardeşim Bayat boyundandır. Geldi katıldı bize. Kusura kalmayın ama bunca delikanlı daha bıyıkları terlememiş. Ne ararsınız buralarda? Ava çıkmıştık. Delikanlıların kılıç hocasıyım. Bir yandan talim, bir yandan av iyi gider dedik. Ama geçitte bir uğultudur koptu. Hele bakalım niyetiyle geldik de, oho, iki din kardeşimiz ezeli düşman Mongol'un sarmasına düşmüş. Dedim ki delikanlılarıma, öğrendiklerinizi yapacak demdir bu dem. Sarılın bakalım kılıçlara. Gerisi malum. Kaçırttık kötü Mongol'u, yıldırdık da bir iyice. Gençliğimizi görüp yüklenseler bu işi bunca kolay yapabilir miydik bilemem. Adım Osman'dır. Tanıyanlar Yülek Osman der. Zayıflığımdan kinaye. Hani Yülek diye okun ardındaki tüye denir ya, ben de tüy kadar hafifmişim. Hadi yiğidin ağırlığı bedeninde değil, yüreğinde olmalı. Okkalı yiğitmişsin ve selam. Can borcumuz var. Bir gün bir iyilik de biz yaparız. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Karşılık bir ağızdan geldi. Helal olsun. Allah'a emanet olunuz. Oymağınız buralardaysa yine görüşürüz. Bu Mongol delisinin derdi neydi? Öğrenmeye gideriz Ertuğrul Bey'imin emriyle. Civarda başka Mongollar da varsa rahat huzur vermezler bize. Bir göz atalım dedik. Bu sefer pek durun ama. Kahpeliklerine sınır yoktur. Merak etme. Akıllı adam akrep deliğine parmağını bir kere sokar, iki kere sokmaz. Hoş bende pek akıl yok ya. Atlanıp yola düştüler. Gazi ana çadırından çıkınca şöyle bir durup bakındı. Duruşu yumuşacıktı. Hayatından memnun bir hali vardı. Allah'a şükür Kayıhan boyu, göçek halka, nizamı, intizamı bir güzel öğrenmişti. Hele kadınlar kendilerine düşeni tam tamına yapıyorlardı. Aşirette işler yoluna girmişti. Gazi ana böyle zamanlarda rahatlar, katı gazi ana duruşundan yumuşacık taci kadın duruşuna geçerdi. O vakitler aşirette herhangi bir kadın olur çıkardı. Bir yanlış görünceye kadar sürerdi bu. Yanlışı görmesiyle gazi analığı ele alıp duruşunu da katılaştırarak yanlışın üstüne yürümesi bir olurdu. Hamdolsun bir yanlış bir eksik yoktu şimdilik. Herkes işini yapmış, hayvanları sağacaklar sağmış, atları yemleyecekler yemlemiş, çamaşır yıkamaya ırmağa gidecekler gitmiş, etrafı süpürecekler süpürmüştü. Burada durup bakınmanın alemi yoktu. Beyanının çadırına kadar gitse, iki çift laflasa ne lazım gelirdi? Dün öğle vakti karşılaştıklarında yakınmıştı beyana, görüşemez olduk taci kadın diye. Şöyle doyasıya eski günlerden, yeni günlerden konuşamaz olduk. Ağır ağır beyananın çadırına doğru yürüdü. Kapıda kızıyla karşılaştı. Bir eliyle belini tutmuş, öylece kala kalmıştı. Yüzünde gebeliğin çilleri vardı. Kadın dediğin böyle üst üste çocuk dünyaya getirmeli ki, Kayıhanlı çoğalıp dünya yüzüne yayılmalı diye geçirdi içinden. Aferin benim gülaştı kızıma, yüzümü ak etti, ak olası. Sarı yatı savcı toruncuğumuzun beşiği çözülmeden ikincisi yola düştü. Allah vere de, bu da erkek olsa. Kayıhanlı'ya kılıç eri lazım. Aman kılıç eri doğuran da kadın ya, varsın kız olsun ne çıkar. Anasını gören gül açtı, gülmeye davranmıştı. Gülünce gamzelenen yanaklarında güller açıyordu. O zaman bebekliğindeki kadar sevimli geliyordu Gazi anaya. Kaç aylık oldu Tosuncuğum diye sordu. 5 galiba diye cevap verdi gül açtı. Sürmeli çukurdan kalkışta midem bulanmaya, başım dönmeye durduydu. Gazi ana parmaklarıyla hesap tuttuktan sonra sağ elinin bütün parmaklarını açıp kızına gülümsedi. Doğru, 5 ay oldu. Tosuncuğum yeni yurdumuzda dünyaya gelir belki, aşiretimize uğurlu gele. Uğurlu gele inşallah. Beyana içeride mi? He ya, beyanam içeridedir. İyi ettin gelmeyle anacığım, siz size efkar dağıtırsınız. Kızgınca baktı kızına. Dağıtacak efkarımız yok hamdolsun. Yurt tutma derdine düştük düşeli, tekmil efkarımız kendiliğinden dağıldı. Gül açtı, başıyla çadırı işaretledi. Bey anamın var, Gündüz Bey'imi unutamıyor. Rüzgar esse Gündüz Bey diyor. Güneş gelse Gündüz Bey diyor. Kar yağsa yine Gündüz Bey der, bilmez miyim? Kadın için yiğidinden olmak, dünya ağırlığının altına yek başına girmektir kızım. Bu yüzden yiğit kısmının kıymetini sağlığında anlayıp, vakti geldiğinde ayağında edik, vakti geldiğinde başına başlık, vakti geldiğinde yüreğinde sevgi olmalı. Sonra eyvahlar dirheme gelmez de kadın yüreği yaşadıkça yanar tutuşur, bilmez miyim? Gül açtı, başka bir derinlikten anasına baktı. Sen de vakit vakit babamı özlemedesin değil mi ana? Gazi ana bir tereddütten sonra ilk defa içinden geçenleri söylemeye karar verdi. Kızının anlayacağından emindi çünkü. Artık o da bir ana, o da bir yiğidin karısıydı. Hem de nasıl diye soluklandı. Her hatırlayışta yüreğime hasretin ateşi düşüyor. Bir an önce dünyadan göçüp kavuşmak istiyorum. Bereket ki aşiretin işleri beni oyalıyor da ne kendimi düşünmeye zaman kalıyor ne de babanı. Devam etmedi. Gözlerinin nemi soğur da bulutlar yağmura döner diye korktu. Beyana'nın yanına sulu gözlerle girmek istemiyordu. Onu teselli etmesi lazımken derdini deşmesi olmazdı. Kapıya sokulup seslendi. Beyana, destur var mı? Hemen karşılık geldi. Destur senindir Taci kadın. Buyur gel içeri. Girince selam verdi. Ve aleyküm selam derken rahleyi yana çekti Beyana. Sesini duydum da gelmez diye geçirdim içimden. Allah'ın bildiğini kuldan ne gizleyeyim. Hani ise bana dargınsın diyeceğim. Kıyıma çöm şöyle, rahatına bak. Gazi ana oturdu, gözleri rahlede. Kur'an okuyordum dedi. Huzurunu bozmuş olmayayım. Gündüz beyimin yetişinden sonra tek tesellim Kur'an-ı Kerim oldu. Hüzünlendikçe ona sarılmaktayım. Okudukça rahatlamaktayım. Çadırın içi tertemizdi. Gazi ana bakınırken sevindi. Aferin Gülaş diye ki Beyana'nın çadırını kendi çadırından daha düzenli tutuyor, Beyana'ya iyi bakıyordu. Giyecekleri akpaktı. Dallı yazma yemenisi besbelli yeni yıkanmıştı. Yine de sormadan edemedi. Kızımdan memnun musun Beyana? Bir şikayetin varsa büküvereyim kulağını. Daha büyük şikayetin olursa göz kırpmadan yatırırım kırbacın altına. İnan ki yatırırım. Beyana pembe pembe gülümsedi. Gelinimden razıyım dedi. Hak Teala da razı olsun. Yemez yedirir, giymez giydirir. Bir derin soluk alsam hüzünlenir. Neşesini neşeme, derdini derdime bağlamış. Sözün kısası, kızından razıyım Taci kadın. O yüzden babasını rahmetle, seni minnetle anmaktayım. Kızın hasını, iyisini yetiştirmişsin. Ertuğrul'um da iyisini seçmiş. Yüce Rabbim bir yastıkta kocatsın. Nur topu gibi bir toruncuk ihsan eden Allah'ıma şükür. İkincisi de yolda, bilir misin? Gözlerinin içi gülüyordu. Ama bu gülüş çok ani oldu ve çok kısa sürdü. Yeniden hüzün bulutları sardı gözlerini. 24. ayrımın sonu, sayfa 375.